Ayrım 16, sayfa 306. Ella, Boston, 26 Haziran 2008. Bu akşam yemeğe çıkalım mı diye sordu David. Northampton'da yeni bir Tayland restoranı açılmış. Dört dörtlük diyorlar. Çocukları evde bırakıp biraz baş başa kalsak diyorum. Ne dersin? Aslında Ella'nın bu cumartesi akşamı yapmak istediği en son şey kocasıyla baş başa yemek yemekti. Ama David o kadar ısrar etti ki hayır diyemedi. Gümüş Dolunay isimli lokanta ufak ve basıktı ama şıktı bir o kadar. Masalarda şirin cam lambalar, siyah saten peçeteler, her duvarda çerçeveli onlarca ayna. O kadar çoklardı ki müşteriler kendi yansımalarıyla yemek yemekteydi adeta. Ella'nın buraya yabancılaşması çok sürmedi. Sebebi ortam ya da dekorasyon değildi, kocasıydı. David'in gözlerinde olağan dışı bir parıltı vardı. Düşünceli, gergin ve biraz da asabi görünüyordu. Ama Ella'yı esas kaygılandıran kocasının kekelediğini duymak oldu. Gayet iyi biliyordu ki David'in çocukluktan kalma konuşma bozukluğunun nüksetmesi için bir hayli sıkıntılı olması gerekirdi. Az sonra geleneksel Tayland kıyafetiyle genç bir garson kız siparişleri almaya geldi. David acılı midye sipariş etti. Ella ise 40. yaş gününde aldığı et yememe kararına uyarak Hindistan cevizi soslu tofu söyledi. Ayrıca şarap istediler. Birkaç dakika sıradan şeylerden konuştular. Oradan buradan tanıdıklarından. Sonra dekorasyondan bahsettiler. Yemek masasında siyah peçete mi kullanmak daha hoştu yoksa beyaz peçete mi? Geleneksel süslemeler mi daha etkiliydi yoksa modernler mi? Ardından sustular. 20 senelik bir evlilik, beraber uyanılan onca sabah, tatiller, gerçekleştirilen hayaller, kavgalar, atışmalar, sevişmeler, dünyaya getirilen 3 çocuk ve tüm bunların sonunda varıp varacakları yer koca bir suskunluktu. Böyle düşündü Ella. Gözleri doldu. Yeniden sohbete başladıklarında ilk sözü David aldı. "Bakıyorum da Mesnevi okuyorsun," dedi. Ella belirgin bir hayretle başını salladıysa da tam olarak neye daha çok şaşırdığından emin değildi. David'in Mevlana'yı bilmesine mi, yoksa karısının ne okuduğuyla ilgilenmesine mi? Yayın evinin verdiği roman var ya, aşk şeriatıyla ilgili raporu yazarken faydası olur diye Rumi'nin birkaç kitabını almıştım. Okudukça hoşuma gitti. Şimdi geceleri düzenli olarak okuyorum diye izah etti Ella. David'in gözleri masadaki bir ekmek kırıntısına takıldı. Evet, şu roman, dedi kinayeyle. Nasıl, beğendin mi bari? Evet, dedi Ella gerginliğini saklamaya çalışarak. Çok sevdim. İşte o zaman David ithamkar bakışlarını karısına çevirdi. Oyun oynamanın anlamı yok Ella. İkimiz de yetişkin insanlarız, dedi. Neler olup bittiğini biliyorum. Her şeyin farkındayım. Neden bahsediyorsun, diye sordu Ella. Ama yanıtı duymak istediğinden emin değildi. Tedirgin olmuştu. Gizli kaçamağından bahsediyorum, dedi David bir çırpıda. Aşk macerandan. O adamdan haberdarım. Birbirinize yazıp durduğunuzu biliyorum. Beni aldattığının farkındayım. Hayretten küçük dilini yutacak gibi oldu Ella. Mum ışığında David'in yüzü yabancı ve yargılayıcıydı. ''Seni aldatıyor muyum?'' diye tekrar etti Ella. Farkında olmadan sesini öyle bir yükseltmişti ki yan masadaki sarışın çift kafalarını kaldırıp merakla ondan yana baktı. Etraftaki müşterilerin bakışlarını üzerinde hisseden Ella kıpkırmızı oldu. Sesini alçaltıp tekrar sordu. ''Sen neden bahsediyorsun?'' ''Aptal değilim Ella. Zaten şüpheleniyordum,'' dedi David. ''Sonunda dün gece sen uyurken mesaj kutuna girdim. O adamla bütün yazışmalarını okudum. Ne yaptın, ne yaptın?'' diye patladı Ella. Artık yan masalarda oturanların hakkında ne düşündüğü umurunda değildi. David soruyu duymazdan geldi ve cevaplamak yerine söyleyeceklerinin ağırlığını tartarak lafına devam etti. ''Seni suçlamıyorum. Asıl kabahatli benim. Seni ihmal ettim. Sen de haklı olarak ilgiyi, sevgiyi başka yerde aradın.'' Ella başını önüne eğdi. Tam tepeden kadehine baktı. Cezbediciydi şarabın rengi. Koyu bir yakut misali. Bir an şarabın yüzeyinde yanar döner parıltılar seçer gibi oldu. Işıktan bir patika yandırıyordu. Belki de gerçekten bir yol vardı buradan öteye uzanan. Tek istediği o yolu bulup kaçmaktı. David de susuyordu şimdi. Aralarında görünmez bir duvar yükselmişti. Bir müddet suskun, hiçbir şey yemeden öylece oturdular. En sonunda David, ''Seni affetmeye hazırım Ella,'' dedi. ''Tabii senden de beni affetmeni isteyeceğim. Her şeyi geride bırakıp tertemiz bir başlangıç yapalım. Geçmişi geçmişte bırakalım.'' Ella'nın dilinin ucuna o kadar çok şey geldi ki o anda. Kocasını yerden yere vurmak, ona senelerdir kendisini aldattığını hatırlatmak, Aziz'le aralarındaki masum yazışmayla David'in yediği haltların aynı kefeye konamayacağını belirtmek, bağırmak, çağırmak, lafı gediğine koymak istedi. Ama bunların hiçbirini yapmadı. Aklından geçen fikirlerden en basitini seçti. Ya senin maceraların ne olacak? Onları da maziye gömecek misin? Tam o anda elinde siparişler, yüzünde kondurulmuş bir gülücükle garson kız belirdi. Ella da David de geri çekilip aynı ifadesiz bakışlarla seyrettiler garsonun tabakları masaya bırakışını. Tekrar yalnız kaldıklarında David kınayan gözlerini dumanı tüten yemeklerin üzerinden karısına dikti. ''Demek bütün mesele buydu. Benden intikam almak istedin, öyle mi hayatım?'' ''Hayır,'' dedi Ella usulca. ''İntikam almak gibi bir arzum yok. Hiçbir zamanda olmadı. O halde ne? Ella gayet gergin bir şekilde ellerini kavuşturdu. Derin bir soluk aldı. Sanki restorandaki herkes ve her şeyi hareket etmeye kesmiş, garsonundan aşçısına, yan masadaki müşteriden akvaryumdaki balığına kadar hepsi söyleyeceklerine kulak kabartmıştı. Aşk dedi en sonunda. Ben Azize aşık oldum. Adamı tanımıyorsun bile diye itiraz etti David. Hakkında bilmediğin o kadar çok şey var ki belki herif bir ruh hastası. Onu tanımak için çok şey bilmeme gerek yok. Onun özünü görüyorum. Ella kocasının ona güleceğini zannetti. Sivri, iğneleyici birkaç cümle ya da alaycı, kırıcı bir kahkaha bekledi. Ama böyle bir şey olmadı. Değil itiraz, çıt çıkmadı David'ten. Sonunda başını kaldırıp bakabildiğinde sadece kaygı gördü kocasının yüzünde. Ve o an Ella Rubinstein anladı ki kocasının nezdinde intikam, öfke, hatta şehvet bunların hepsi anlaşılır şeylerdi. Ama aşk, aşk başkaydı. Aşk David'in karısından, yani bunca zaman aşk aleyhine konuşmuş, aşkı küçümseyip ötelemiş bir kadından duymayı beklediği en son kelimeydi. ''Ama üç çocuğumuz var,'' dedi David sesi titreyerek. ''Evet var ve üçünü de çok seviyorum,'' dedi Ella. Omuzları çöktü. Alnında süt mavisi bir damar belirdi. ''Ama Azize aşık oldum.'' ''Yeter artık, kullanma şu sözcüğü,'' diye diklendi David aniden. Kadehindeki şarabı bitirdi. Parmaklarıyla masada gergin daireler çizdi. Sonra yeniden sakinleşmeyi denedi. ''Hatalarımın farkındayım Ella. Seni istemeden kırdım. Ama bir şeyi bilmeni istiyorum. Hiçbir zaman seni sevmekten vazgeçmedim. Bundan sonra sana hep sadık olacağım, söz veriyorum. Gidip sevgiyi başkalarında ararsan hata yaparsın. Kimse seni benim kadar sevemez, anlamıyor musun?'' ''Başkalarında bir şey aradığım yok,'' dedi Ella. Ama galiba kocasından çok kendine söylemişti bunu. Ne dediğini düşünmeden, ucu nereye varır diye tartmadan mırıldandı. ''Rumi diyor ki, aşk dışarıda bulunan bir şey değildir, içeriden gelir. Tek yapmamız gereken, içimizdeki bizi aşktan alıkoyan engelleri bulup kaldırmaktır.'' ''Başlatma şimdi,'' diye parladı David. ''Kendine gel, bu sen değilsin. Kendi kendini kandırıyorsun, bir oyun oynuyorsun. Elinde şiir kitapları, kafanda hayaller. Ama artık yeter, sen böyle romantik biri değilsin.'' Ella bir an kaşları çatık kala kaldı. Bu lafı bir yerlerden hatırlamıştı. Vaktiyle evinin mutfağında büyük kızına yağdırdığı romantik suçlamasına şimdi kendi maruz kalıyordu. Çember tamamlanmış, ettiği laflar bumerang gibi ona geri dönmüştü. Sandalyesini geri çekip peçeteyi yana koydu. ''Artık eve dönebilir miyiz?'' dedi usulca. İştahım kapandı. Dönüş yolunda arabada tek kelime konuşmadılar. O gece ayrı yataklarda yattılar. Birbirlerine dokunmadılar. Ve sabah Ella'nın ilk işi Azize uzun ve içten bir mektup yazmak oldu. İşler çığırından çıkmış, beklemediği bir hale almıştı. Bunu Aziz'in de bilmeye hakkı vardı. Mutaassıp, Konya, Şubat 1246. ''Böyle kepazelik görmedik. Sen de duydun mu olanları Şeyh Yasin?'' Heyecanla bu soruyu soran kişi talebelerimden birinin babası olan sepetçi Abdullah'tı. Rumi'yi dün Yahudi mahallesinde bir meyhanede görmüşler diye ekledi. ''Duymaz olur muyum? Duydum ya,'' dedim. ''Ama sizin kadar şaşırmadım bu habere. Karısı eskiden Hristiyan. En yakın dostu tescilli zındık olan adamdan ne bekliyordunuz? Ya ne olacaktı?'' Abdullah başını salladı. ''Haklısın efendi. Böyle olacağı ezelden belliymiş. Göremedik. Keşke bilseymişiz.'' Yanımızdan geçenler durup konuşmamıza kulak kabarttılar. Herkes dehşet içinde, herkes infial halindeydi. Birisi, Rumi'yi Ulu Cami'ye almayalım, bir daha orada vaaz vermesin diye önerdi. Bir başkası dedi ki, çıkıp herkesin önünde tövbe etsin, bir daha harama el sürmeyeceğine söz versin, yoksa katiyen affetmeyelim. Bunlar boş laflar. Şems'i de Rumi'yi de bu şehirden derhal sürmek gerek dedim. Bence oturun da bunu nasıl yapacağınızı konuşun. Ateşli ateşli kafalarını salladılar. Baktım laf uzayacak, medresedeki dersime geç kaldığımı söyleyip yürümeye devam ettim. Öteden beri Rumi'nin güvenilmez bir yanı olduğundan şüphelenirdim. Bekliyordum. Elbet günün birinde su yüzüne çıkacaktı. Ama bu kadarını, doğrusu ben bile tahmin etmemiştim. Çalgılı şeganeli meyhanelerde şarap şişesine sarılması beni bile hayrete düşürdü. Vay ayyaş. Diyorlar ki Rumi'nin bu hallere düşmesine sebep Şems'tir. O olmasa Rumi hemen eski haline döner. Ben o kanaatte değilim. Şems sakıncalı fikirlere sahip illet bir adam, ona şüphem yok. Rumi'nin üstünde kötü bir etkisi var, buna da amenna. Ama esas mesele şu, niçin Şems'in gücü diğer alimleri yoldan çıkartmaya yetmiyor? Misal, Şems niye bana diş geçiremiyor? Peygamber Efendimiz boşuna dememiş. Kişi dostunun dini üzerinedir. Bu nedenle kiminle dost olacağına dikkat etsin diye. Peki ya Mevlana niçin dikkat etmiyor? Demek ki o da dünden hazır küfre düşmeye. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Mevlana ile Şems sanıldığından fazla birbirlerine benziyorlar aslında. Şems diyormuş ki, ulema taifesi mürekkep lekelerinde yaşar, sufi taifesi ise aşkın ayak izlerinde. Ne biçim laf bu şimdi? Besbelli Şems'e göre ulema konuşur durur, işimiz gücümüz kural üretmek ve bunları yazıya dökmek. Sufi ise yaşar, dolu dolu, buram buram. Hadi diyelim ki böyle, Rumi de alim değil mi? Yoksa artık kendini bizden saymıyor mu? Ah, o Şems denen soysuz herif benim sınıfıma girecek olsa, ilimin tersiyle sinek gibi kovalardım. Ağzını açıp da huzurumda saçmalamasına katiyen izin vermezdim. Peki Mevlana ne demeye aynısını yapmıyor? Niye Şems'in her lafını harfiyen yerine getiriyor? Çünkü o da benzer meşrepten. İkisi de aynı kumaştan kesilmiş, ayan beyan ortada. Adamın zevcesi Hristiyan bir kere. Neymiş? Sonradan İslam'a dönmüşmüş. Bana ne? Kanında var Hristiyanlık. Çocuğunun kanına geçecek. Maalesef şehir halkı Hristiyanlık tehdidini gerektiği kadar ciddiye almıyor. Yan yana yaşayıp gidiyoruz. Bunda ne kötülük var diyorlar. Bu kadar saf olanlara ben de şunu diyorum her seferinde. Suyla zeytinyağı karışır mı? Hiç gördün mü bir damla su bir damla yağa bulaşsın? Müslümanlarla Hristiyanlar da ancak o kadar karışabilirler işte. Yan yana yaşıyor olabilirler ama asla bir araya gelemezler. Mevlana oldum olası gayrimüslimlere iltimas geçti. Azınlıklara yumuşak davrandı. Sık sık Aziz Kariton manastırına gidip dua ettiğini bilmeyen yok. Ne işi var bir Müslümanın orada? Manastırın başpapazıyla aralarından su sızmıyor. Demek ki ya gavurlarla ya Müslümanlığı şaibeli dervişanla arkadaşlık ediyor. Bunlar zaten Rumi'yi benim gözümde güvenilmez yapmaya yetiyordu ama bir de şu Şems-i Tebrizi denen ne idüğü belirsiz herifi evine alınca adam hak yolundan tümden saptı. Talebelerime her gün tembihliyorum. Aman çocuklar, şeytana karşı uyanık olun. İblis sizi her an ayartabilir. Şems tam bir Şam şeytanı. Kesin kes onun fikriydi Rumi'yi meyhaneye yollamak. Allah bilir nasıl ikna etti adamcağızı. Gerçi namuslu kimseleri yoldan çıkartıp günah işletmek değil midir şeytanın temel marifeti? Şems'in ne menen bir bi namaz olduğunu ta en başta anlamıştım. Peygamber Efendimiz de o kıytırık Sufi Bistami'yi mukayese etmek nasıl bir densizliktir? Bistami değil miydi? Ben kendime överim, benim şanım ne yücedir diyen, sonra da utanmadan şöyle dememiş miydi? Nefsimi döven demirci benim. Adam işi, Kabe'yi tavafa gittim, bir baktım ki Kabe beni tavaf etmekte, demeye kadar vardırmıştı. Bu nasıl lakırdı, bu ne cüret, küfür değilse nedir bunlar? İşte Tebrizli Şems'in hürmetle atıfta bulunduğu zat böyle düşük seviyede bir adam. Ne de olsa o da Bistami gibi münafıkın teki. Neyse ki şehir halkı hakikati görmeye başladı, nihayet. Şems'i çekiştirenler gün be gün artıyor. Hem de neler neler diyorlar hakkında. Ben bile bazen rivayetler karşısında dehşete düşüyorum. Hamamlarda, meydanlarda, tarlalarda, bostanlarda insanlar Şems'i yerden yere vuruyor. Bunları zihnimde kura kura yürüdüm. Medreseye her zamankinden geç vardım. Telaşla sınıfın kapısından içeri girdim ama daha bir adım atmıştım ki ortalıkta bir tuhaflık olduğunu hissettim. Talebelerim yer minderlerinde bağdaş kurmuş sıra sıra oturuyordu. Hepsinin de beti benzi atmıştı. Dut yemiş bülbül gibi susuyorlardı. Birden sebebini anladım. Açık pencerenin önünde sırtını duvara dayamış vaziyette biri duruyordu. Tüysüz, saçsız, sakalsız yüzünde küstah bir tebessümle karşımda dikilen adam Şems-i Tebrizi'den başkası değildi. Odanın diğer ucundan bana seslendi. ''Selamun aleyküm Şeyh Yasin'' dedi. ''Biz de seni bekliyorduk. Geç kaldın.'' Bir an tereddüt ettim. Selam verse miydim, vermese miydim? Sonunda vermedim. Onun yerine talebelerime dönüp hesap sordum. ''Bu uğursuz herifin burada işi ne? İçeri girmesine niçin müsaade ettiniz?'' Talebelerimin hiçbiri cevap veremedi. Hepsi şaşkın, hepsi tedirgindi. Suskunluğu bizzat Şems bozdu. Sesinde bir hürmetsizlik, yüzünde bir deli azamet, gözlerini gözlerime dikip şöyle dedi. ''Öğrencilerini azarlama Şeyh Yasin. Fikir bana aitti. Bu sabah semtinizden geçiyordum. Kendi kendime dedim ki, hadi şu medreseye bir uğrayayım. Uğrayayım da koca şehirde benden en çok nefret eden adamı bir ziyaret edeyim. Bakalım arkamdan söylediklerimi yüzüme de söyleyebilecek mi?'' Talebe Hüsam, Konya, Şubat 1246. Birbirimize baka kaldık, afalladık. Biz sınıfta kuzu kuzu hocamızı beklerken kapıdan içeri Şems-i Tebrizi'nin girdiğini görmek hepimizi allak bullak etti. Hakkında öyle korkunç şeyler işitmiştik ki, tabii çoğu da hocamızdan, onu kanlı canlı karşımızda görünce elimizde olmadan irkildik. Gel gelelim Şems gayet rahat ve dostane bir tavır takındı. Bizi tek tek selamladıktan sonra Şeyh Yasin'le biraz laflamaya geldiğini anlattı. Bir hadise çıkacak diye endişeye kapıldım. Şeyh Yasin sınıfa yabancıların girmesini istemez dedim. Şimdi değil de sonra gelip konuşsanız daha iyi olur. Eyvallah delikanlı, uyardığın için sağ ol dedi Şems. Ama bazen kimi meselelerin aşılması için hadise çıkması gerekir. Aklımı mı okumuştu ne? Şems'in insanların beynini okuma yeteneği olduğunu duymuştum zaten. Merak etmeyin, hocanızla aramdaki sohbet uzun sürmez diye ekledi. Yanımda İrşat oturuyordu. Kulağıma eğilip dişlerinin arasından fısıltadı. Yüzsüze bak, sınıfımıza kadar geldi. Herif resmen Şam şeytanı. Başımı salladım ama doğrusu ben Şems'te şeytana benzer bir hal görememiştim. Bende bıraktığı izlenim son derece dürüst, dobra ve cesur bir adam olduğuydu. Fikirlerimi kendime sakladım. Birkaç dakika sonra Şeyh Yasin kapıdan içeri girdi. Dalgın görünüyordu, kaşları çatıktı. Daha bir adım atmıştı ki olduğu yerde çakıldı kaldı. Hayret içinde beklenmedik ziyaretçiye baktı. ''Bu uğursuz adamın burada işi ne? İçeri girmesine kim müsaade etti?'' Arkadaşlarımızla birbirimize baktık ama daha hiçbirimiz cevap veremeden Şems pervasızca lafa dalarak geçerken uğradığını, koca Konya'da kendisinden en çok nefret eden adamı görmek istediğini söyleyiverdi. Talebelerden birkaçı gergin gergin öksürdü. İrşad'a baktım, o da tedirgindi. İki yetişkin adam arasındaki gerilim o kadar barizdi ki dokunsanız hissedilecek gibiydi. ''Buraya niye geldiğin umurumda değil. Seninle laklak etmekten daha mühim işlerim var.'' dedi Şeyh Yasin. ''Hadi çık da dersimize dönelim. Haydi yallah.'' ''Bakıyorum benle yüz yüze konuşmak istemiyorsun. Ama arkamdan konuşmaya gelince vaktin bol. Seni kimse tutamıyor.'' dedi Şems. ''Sürekli beni, Rumi'yi ve tasavvuf yolundaki sufileri çekiştirip kötülüyorsun. Madem bu kadar çok zihnini meşgul ediyoruz, işte karşındayım. Bana soracak bir sorun yok mu?'' Şeyh Yasin yüzünü ekşiterek durakladı. ''Seninle konuşacak bir şeyim yok benim. Ben zaten bilmem gereken her şeyi biliyorum.'' Şems bize dönüp sesini yükseltti. ''Şayet bir insan, bilmem gereken ne varsa zaten biliyorum.'' derse, ona değil hoca, cahilin teki gözüyle bakmak gerekir. Ancak cahiller her şeyi bildiklerini zannedebilir. Şeyh Yasin öfkeden kıpkırmızı kesildi. Adem elması yumru gibi dışarı fırladı. ''O halde gel talebelere soralım, şu ikisinden hangisi olmak yeğidir? Cevapları bilen arif insan olmak mı, yoksa sualden başka bir şey olmayan, zihni karman çorman şaşkının teki mi?'' Tüm arkadaşlarım Şeyh Yasin'den taraf oldu ama çoğunun samimi olmadığını, hocanın gözüne girmeye çalıştıklarını sezinledim. Bense susmayı tercih ettim. ''Cevapları hatmettiğini sanmak gaflet belirtisidir.'' dedi Şems omuz silkerek. Sonra hocamıza döndü. ''Ama madem yanıt bulmakta üstüne yok, sana bir sorum olacak.'' İşte o an tartışmanın gidişatından endişe etmeye başladım. Ama odadaki gerginliğin önüne geçmenin yolu yoktu. ''Orada burada benim aleyhime konuşuyor, şeytanın hizmetkarı olduğumu söylüyorsun. Bari rica etsek de söylesen, nedir şeytan?'' diye sordu Şems. ''Elbette söylerim.'' dedi Şeyh Yasin, ayağına kadar gelen notuk atma fırsatını kaçırmadan. ''İbrahimi dinlerin en sonuncusu ve en mükemmeli olan dinimiz der ki, Adem'le Havva cennetten şeytan yüzünden kovuldu. Ataları sürülmüş insanlar olarak biz de daima tetikte olmalıyız. Zira şeytan tebdil kıyafet gezmekte. Bazen bizi kumara davet eden bir kumarbaz kılığına girer, bazen de güzel bir kadın olur ayartır. Şeytanın hiç beklenmedik suretlere büründüğü de olmuştur. Mesela gezgin bir derviş kılığında da çıkabilir karşımıza.'' Şems bu hakareti beklermişçesine tebessüm etti. ''Ne kastettiğin ortada. Yalnız ne kolay işmiş. Şeytanı hep dışımızda, hep başkalarında aramak işimize geliyor değil mi? Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Şeyh Yasin şüpheyle. ''Eh, şeytan söylediğin kadar kurnaz ve kuvvetliyse, habire ayağımızı kaydırmak için fırsat kolluyorsa, biz insanların yaptığımız hatalardan dolayı kendimizi suçlamamıza ne gerek var ki? Hayırların hepsi Allah'tan, şerlerin hepsi şeytandan deyip geçer gideriz. Her halükarda kendi kendimizi sorgulayıp dönüştürmek için sebep kalmaz. Ne kolaymış.'' Şems bir yandan konuşurken bir yandan odada volta atmaya, her yeni kelimeyle sesini yükseltmeye başladı. ''Fakat bir an için farz edelim ki dışımızda bir yerde gezinen, bizden bağımsız ve kurnaz bir şeytan yok. Kaynar kazanlarda bizi fokur fokur haşlayacak zebaniler de mevcut değil. O halde insanın kanını donduran tüm o anlatılar bize bir ders vermek için olmasın sakın. Ya şeytan ve cehennem bize bir hakikati göstermek için anlatılmışsa, fakat biz daha sonra o hakikati unutup basma kalıp ezberlerle yetinmişsek?'' Şeyh Yasin kollarını kavuşturdu. ''Ya neymiş o hakikat?'' ''Ne mi? Şu. İnsan öyle karmaşık bir varlıktır ki kendine cenneti de yaşatır, cehennemi de. İnsan en şerefli mahluktur. Yüceden yüceyiz ve de bayağıdan bayağı. Bunun manasını tam kavrayabilseydik, şeytanı dışarıda değil içimizde arardık. Bize lazım olan kendimizi didik didik tahlil etmek. Hatayı başkalarında bulmak değil. Sen git kendini tahlil et bakalım. İnşallah gün gelir günahlarının kefaretini ödersin.'' dedi Şeyh Yasin gayet alaycı. ''Ama ulema cemaate göz kulak olmak durumundadır. Biz öyle kendi işimize bakamayız. O halde izniniz olursa bir hikaye anlatayım.'' dedi Şems. Bunu öyle abartılı bir hitapla söyledi ki alay mı ediyor, samimiyetle izin mi istiyor emin olamadık. Bize şunu anlattı. Dört tüccar boş bir camide namaz kılıyormuş. Derken içeri müezzin girmiş. İlk tüccar duasını yarım bırakıp hemen sormuş. ''Müezzin efendi, ezan okundu mu, yoksa vaktimiz var mıydı daha?'' İkinci tacir dua etmeyi bırakıp arkadaşına dönmüş. ''Yahu duanı yarım bıraktın, niye konuştun? Şimdi namazın boşa gitti. Haydi baştan başla bakalım.'' Bunu duyunca üçüncü tacir müdahale etmiş. ''Yuh salak, ne diye onu suçlarsın? Kendi namazına bakacaktın. Bak, seninki de boşa gitti.'' Dördüncü tacir dayanamamış. Kendi kendine mırıldanmış. ''Bak şu akılsızlara, üçü de namazlarını ziyan etti. Allah'ım sana şükürler olsun, beni faka bastırtmadın, onlar gibi şaşırtmadın.'' Şems bu hikayeyi aktardıktan sonra tüm öğrencilere dönerek sordu. ''Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu dört tüccardan namazı heba olan var mı? Varsa hangileri?'' Sınıfta bir süre bir dalgalanma oldu. Bazı öğrenciler düşünceye dalarken bazıları da öbekleşip cevabı aralarında tartışmaya başladı. En nihayetinde arkalardan birisi bağırdı. İkinci, üçüncü ve dördüncü tacirin namazları kabul olunmaz. Hepsinin baştan alması lazım. Bir tek ilk tacir masumdur çünkü o sadece müezzine danışmak istemişti. İrşat dayanamadı, atıldı. Evet, ama o da duasını öyle kesmemeliydi. Bence tüm tüccarlar hatalı, dördüncüsü hariç. O sadece kendi kendine konuşuyordu. Bakışlarımı kaçırdım. Her iki cevaba da katılmıyordum. Ama çenemi tutmaya kararlıydım. Şimdi burada fikrimi söylesem kimsenin hoşuna gitmezdi muhtemelen. Ama daha bu fikir aklımın ucundan geçer geçmez Şemsi Tebrizi zınk diye durdu, beni işaret etti ve sordu. Peki ya sen genç adam, sen ne düşünüyorsun? Yutkundum. Şayet bu tacirlerin bir kabahati varsa namazlarını kesip konuşmaları değil dedim. Esas kabahatleri kendi işlerine bakıp ettikleri duanın hakikatine odaklanmak yerine akıllarının başka yerde olması ve etrafta olan bitene takılmaları. Ama şimdi biz tutup da onları yargılarsak aynı hatayı biz de yapmış oluruz. Şeyh Yasin sabırsızlıkla lafımı kesti. Ne diyorsun yani? Diyorum ki, dört tacir de benzer sebeplerden dolayı hatalıdır. Öte yandan ben onların hiçbirine hatalı diyemem. Zira haklarında hüküm vermek bana düşmez. Ben nereden bilebilirim hangisinin namazı kabul olundu, hangisinin olunmadı? Ben sadece kendi işime bakarım. Kendi nefsimi eritip yüreğimi eğitmeye. Tebrizi Şems bana doğru bir adım attı. Yüzüme öyle derin bir şefkat ve muhabbetle baktı ki kendimi anne babasının takdiriyle sevinen bir çocuk gibi hissettim. İsmimi sordu. Hüsam efendim dedim. Ve işte o zaman Şems sınıfa dönüp şöyle seslendi. Arkadaşınız Hüsam'da sufi yüreği var. Belki bunu kendi bile bilmiyor henüz ama bu terkibin mayası Rint mayası. Bunu duyunca yüzüme ateş bastı. Şimdi Şeyh Yasin'den bir sürü laf işitecek, arkadaşlarımın alaylarına maruz kalacaktım. Ama geldiği gibi gidiverdi kaygılarım. Sırtımı dikleştirdim, Şems'e gülümsedim. O da gülümseyerek bana göz kırptı ve sesinde yeni bir alevle anlatmaya koyuldu. Sufi der ki, başkaları hakkında hüküm verip yargıda bulunacağıma ben kendi içime bakayım. Sofu der ki, başkalarının her kusurunu bulup çıkarayım. Ama unutmayın, çoğu zaman başkalarında hata bulanlar kendileri hatadadır. Teferruata ineyim derken bütünü kaybederler. Ağaçlara bakmaktan ormanı göremezler. Şeyh Yasin araya girdi. Teferruat mı? Bir kere ulema konumu gereği başkalarının yaptıklarıyla ilgilenmezlik edemez. Halk her hususta bizden fetva bekler. Acaba burnum kanarsa abdestim bozulur mu? Seyahat halinde tutamadığım oruçları daha sonra tutmam gerekir mi? Cevapsız kalabilecek meseleler mi bunlar? Şafii ayrı, Hanefi ayrı, Hanbali ayrı, Maliki ayrı cevaplar. Din adamlarının rehberliği olmasa halk yanlış yerlere sapar. Şems hafifçe omuz silkti. İrfan sahibi olanlar Kur'an ayetlerinden ayrı bir lezzet alır. Onlara ulemanın rehberliği gerekmez. Şeyh Yasin bunu duyunca öyle bir öfkelendi ki tek gözü seyirmeye başladı. ''Bizim rehberliğimiz keyfi değildir efendi, mecburidir.'' dedi. ''Şeriat her Müslümanın beşikten mezara başvurması gereken kaideler toplamıdır.'' ''Şeriat, hakikat denizinde yüzen bir gemidir. Aşıklar er ya da geç gemiyi bırakıp ummana dalar.'' oldu Şems'in cevabı. Şeyh Yasin gözlerini kısarak baktı ki ''Köpek balıkları onları afiyetle yesin.'' dedi gayet müstehsi. ''Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Rehberliği reddedenin sonu iyi olmaz.'' Birkaç talebe Şeyh Yasin'in gülüşüne eşlik etse de geri kalanlarımız suspus olduk. Dersin sonuna geliyorduk ve ben bu tartışmanın müspet bir şekilde bitmesine ihtimal vermiyordum. Şems de aynı şeyi hissetmiş olmalı ki sesinde belirgin bir hüzünle konuştu. ''Bugüne değin yüzlerce şeyh tanıdım.'' dedi. ''Bazıları gayet samimi kimselerdi. Ama bazıları sahteydi. Üstelik İslamiyet'i zerrece bilmiyorlardı. Hakiki Allah aşığının çarığındaki tozu bugünün şeyhlerine değişmem.'' Hayal perdesinde kara göz oynatanlar bile onlardan iyidir. Hiç olmazsa yaptıkları işin kandırmacı olduğunu baştan kabul ediyorlar. Şeyh Yasin'i iyice çileden çıkardı bu laflar. Bu kadarı yeter. Çatal dilini yeterince işittik. Haydi çık artık sınıfımdan dedi. Merak etme gidiyorum dedi Şems muzip bir ifadeyle. Sonra bize döndü. Bugün şahit olduğunuz atışma, ta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanına dayanan eski bir fikir ve üslup ayrılığıdır aslında. Ama bu ikilem yalnızca İslam tarihine özgü değil. İbrahimi dinlerin hepsinde mevcuttur. Ulema ile sufilerin, akılla yüreğin, kural temelli din ile aşk temelli dinin atışmasıdır bu. Seçim sizin. Kelimelerin ağırlığını sindirmemizi beklercesine bir müddet durdu Şems. Gözlerini üzerimde hissettim. Sanki bir sırrı paylaşıyorduk. Derken devam etti. En nihayetinde ne hocanız ne ben bilebileceğimizden fazlasını biliriz. İkimiz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Belki o da kör, ben de körüm. Önemli olan şu. Bakanın kör olması güneşin ışığına halel getirmez ki. Keza insanlar arasındaki tartışmadan Allah etkilenmez. Şems-i Tebrizi bunu der demez sağ elini yüreğine koyup hepimize, hatta bir köşede tepkisiz duran Şeyh Yasin'e bile selam durdu. Sonra kapıyı açtı ve çıktı gitti. arkasında derin bir sessizlik bıraktı. İrşad'ın dürdüklemesiyle kendime geldim. "Ne o? Bakıyorum çok etkilendin," dedi gayet alaylı. "Demek sende sufi yüreği varmış." Cevap yetiştirme gereği duymadım. Sustum. Diğerlerini bilmem ama ben bugün Tebrizli Şems'le tanıştığıma memnundum. Cengaver Baybars, Konya, Mart 1246. Bozguncu, arsız, terbiyesiz, hiç edep yok bu adamda. Tebrizli Şems'in medreseye baskın yapıp talebelerinin karşısında amcama meydan okuduğunu duyunca kulaklarıma inanamadım. Keşke ben de orada olaydım. O zehirli ağzını açmaya fırsat bulamadan ensesinden tuttuğum gibi kapı dışarı ederdim. Maalesef amcam bunu yapamamış. Aralarında nasıl bir atışma geçmişse o günden beri öğrenciler orada burada bire bin katarak anlatıp duruyor. Söylediklerinin çoğu katıksız yalan. O yoz dervişe fazla paye veriyorlar. Bu gece asabım bozuk. Hep o fahişenin yüzünden. Bir türlü aklımdan çıkmıyor kaltak. Çöl gülü gizli çekmeceleri olan bir ziynet kutusu gibi. Sana ait olduğunu, elinde tuttuğunu sandığın anda bile ulaşılmaz ve kilitti. İçime dert olan esas şey gösterdiği teslimiyet. Ben ona dayak atarken neden direnmedi? Neden yumruklarıma karşı koymadı? Ayağımın dibinde paspas gibi dirençsiz yatışı durup durup gözümün önüne geliyor. Bana vursa, bağırıp çağırsa ya da yardım istese hemen dururdum. Ama öylece yerde yattı, ağzını bile açmadı, attığım her tokadı kabullenerek. Ölüp ölmemek bile umurunda değildi sanki. Günlerdir bunu düşünüyordum. Sonunda dayanamadım, gene kerhaneye gittim. Yolda aklıma geldi. Acaba çöl gülü beni görünce ne yapacaktı? Şikayet etmeye kalkarsa ya da beni görmek istemezse Hünsa patronun eline 3-5 kuruş sıkıştıracaktım artık. Her şeyi kafamda hesaplamıştım. Her ihtimale hazırdım. Hazır olmadığım tek ihtimal onu orada bulamamaktı. Meğer çöl gülü kaçmıştı. Ne demek çöl gülü burada değil diye patladım. Ya nerede? Kerhaneci Hünsa ağzına bir lokum atıp sinirli sinirli çiğnedi. Boş versene o kaltağı, dedi şapırdatarak. Sana diğer kızlarımızı gösterelim Baybars'cığım, olmaz mı? Senin 5 para etmez karılarında gözüm yok şişko. Çöl gülünü görmek istiyorum, hem de hemen. Hünsa ok gibi delen bir nazarla suratıma baktıysa da benimle ağız dalaşına girmedi. Kısık bir sesle söyleyeceği şey ağrına gidiyormuşçasına süklüm püklüm cevap verdi. Çöl gülü burada değil, gitmiş. Herkes uyurken kaçmış aspa. Öyle saçmaydı ki söylediği laf gülesim geldi. Kerhaneden fahişe kaçtığı nerede duyulmuş diye sordum. Hemen bul o karıyı. O zaman Hünsa sanki ilk kez görüyormuş gibi garipseyerek baktı bana. Sen kim oluyorsun da bana buyruk veriyorsun, dedi. O çekik ufak gözleri alev püskürüyordu. Ben kim mi oluyorum? Yüksek mevkilerde amcası olan bir kamu görevlisi. İstersen bu kerhaneyi kapatır, hepinizi sokağa atarım, dedim. Ve Hünsa'nın kucağındaki kaseden bir lokum alıp ağzıma attım. Parmaklarımı kerhanecinin üstüne sildim. Dehşet içinde baktı ama diklenmeye cesareti yoktu. Benim ne kabahatim var, dedi Hünsa mazlumu oynayarak. Bütün suç o dervişin. Çöl gülünün kanına giren o. Bu yollara tövbe etmesini o herif salık verdi. İlk başta kimden bahsettiğini anlayamadım ama aniden bende şafak attı. Kerhanecinin sözünü ettiği derviş Şems-i Tebrizi'den başkası değildi. Vay namussuz. Sen önce talebelerinin önünde amcamı yerin dibine sokup küçük düşür. Sonra da kerhaneden namlı bir kaltağın kaçmasına sebep ol. Artık lami cimi kalmadı. O mendebur herife haddini bildirmek şart oldu. Ella, Boston, 26 Haziran 2008. Biricik Aziz, sana bu kez e-mail filan değil, gerçek bir mektup yazmak istedim. Eski usul, mürekkebiyle, kağıdı, zarfı, puluyla, klasik bir mektup. Yazıp hemen postaya vermem gerek. Eğer yollamakta gecikirsem, yazdıklarıma pişman olup mektubu yırtabilirim. Hani biriyle tanışırsın. Çevrende görmeye alıştığın insanlardan çok farklı biri. Öyle biri ki, her şeyi bambaşka bir gözle görür ve seni de bakış açını değiştirmeye yöneltir. Dünyaya onun gözleriyle bakmaya başlarsın. İçine ve dışına da. Etkilenirsin. Etkilenmek ne kelime, büyüsüne kapılırsın. Gene de ilk başlarda araya bir mesafe koyabileceğini, yüreğini kontrol altında tutabileceğini zannedersin. Oysa rüzgar sandığın fırtınadır. Sınır sandığın yer oynak ve kaygan bir zemindir. Bir bakmışsın, farkında bile olmadan açılmış, karadan uzaklaşmışsın. Okyanusun tam ortasındasın. Aziz, senin kelimelerine ne zaman böyle bağlandım bilemiyorum. Tek bildiğim yazışmalarımızın beni değiştirdiği, hem de ta en başından itibaren. Belki sana bunları itiraf ettiğime pişman olacağım. Belki haddimi bilmiyorum. Ama koca bir ömrü haddimi bilerek geçiren ben, bir kere de olsa hudutlarımı aşmak istiyorum. Cesaretin beni şaşırtıyor. Tabii eğer bunun ismi cesaretse. Önce yazdığın romanı okudum. Kelimelerinle uyandım. Onlarla uyudum. Sonra yazışmaya başladık ve yazıdan yazarına döndü ilgim. Senden mesaj gelmişse mutlu başlıyorum güne. Gelmemişse bir yanım eksik gibi hissediyorum. Ben galiba önce senin hikayelerine vuruldum. Hayal gücüne, yüreğine, içinde taşıdığın harflere. Ve nihayet anladım ki nicedir tatmadığım, hatta unuttuğumu sandığım bu heyecan gelip geçici bir heves değil. Biliyor musun, gün boyu kendi kendime konuşur gibi seninle konuşuyorum. O gün olan bitenleri seninle tartışıyorum. Ne zaman yeni bir yere gitsem ya da hoş bir şeyle karşılaşsam, acaba Aziz burada olsa ne düşünürdü diyorum. Her güzelliği seninle paylaşmak istiyorum. Geçen gün oğlum, anne sende bir farklılık var, saçına bir şey mi yaptın diye sordu. Saçım her zamanki gibi ama farklı gözüktüğümün farkındayım. Arkadaşlarımdan benzer şeyler işitiyorum. Yüzün ışıldıyor diyorlar. Cilt bakımı falan mı yaptırdın? Hiçbir şey yaptığım yok halbuki. Seni düşünmekten başka. Ama ne zaman kendimi kaptırıp seni düşünsem şunu hatırlıyorum. Biz henüz yüz yüze görüşmedik bile. Ve işte o zaman gerçeğe dönüyorum. Kabullenmem gereken gerçek şu. Seni daha görmeden seviyorum. Aşk şeriatını okumayı bitirdim. Raporumu teslim ettim. Parantez içinde. Evet, roman hakkında yayın raporu hazırlıyordum. Öyle çok istedim ki görüşlerimi seninle paylaşmayı. Hiç olmazsa raporla beraber yayın evine yolladığım mektubu göstereyim istedim. Ama doğru olmazdı. Gene de şunu söylemeliyim. Romanını sevdim. Hem de çok. Hayatımla alakası olmayan bir hikayenin içine çektin beni. Ama bitirince anladım ki her şeyin her şeyle alakası var aslında. Her neyse. Bu mektubu yazma kararımın aşk şeriatıyla bir ilgisi yok. Beni yazmaya iten aramızdaki bu adını koyamadığım ilişki. İlk başlarda basit bir yazışma olarak gördüğüm macera sandığımdan daha ciddi bir hal aldı. Önce anlattığın hikayelere aşık oldum. Sonra bir de baktım ki seni sevmişim. Dedim ya, bu mektubu hemen yollamam lazım, yoksa yırtıp atarım. Ella. Kerra, Konya, Mart 1246. Bu sabah evimize tuhaf bir kadın geldi. Şems-i Tebrizi'yi sordu. Burada olmadığını, sonra gelmesini söyledim. Ama gidecek yeri yokmuş. Avluda beklesem olur mu diye sordu. Çekingen, tedirgin. İşte o zaman içime bir şüphe düştü. Kimin nesisin, nereden geldin diye ağzını aramaya başladım. Israrlarım karşısında peçesini açtı. Yüzü yaralıydı. Yanaklarında, boynunda morluklar, şişlikler vardı. Besbelli dayak yemişti. Gene de çok güzeldi. Gözyaşları içinde elimi tuttu, anlattı. Meğer kuşkulanmakta haklıymışım. Kerhaneden kaçmış. O batağı terk ettim dedi kararlılıkla. Kaçtığım gibi hamama gittim. Tas tas sularla 40 kez yıkandım. Karar verdim. Bundan böyle erkeklerden uzak duracağım. Son nefesime kadar, kalan ömrümü Allah'a adadım. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne kadar genç ve narindi. Nasıl böyle bir şeye cüret edebilmişti? Alıştığı düzeni aniden bırakacak cesareti nasıl bulmuştu kendinde? Hayret ettim. Hali yüreğimi dağladı. Badem gözleri bana Meryem Ana'nınkileri anımsatmıştı. Öte yandan evimde kötü yola düşmüş bir kadın bulundurmak istemiyordum. Gene de onu kovacak gücü kendimde bulamadım. Bıraktım avluda beklesin. Elimden bu kadarı geldi. Duvarın dibine çömeldi. Hüzne yontulmuş mermer bir heykel gibi gözlerini gayba dikip beklemeye koyuldu. Yaklaşık bir saat sonra Şems'le Rumi yürüyüşten döndü. Koşa koşa yanlarına vardım, durumu anlattım. ''Avluda bir fahişe mi var dedin?'' diye sordu Mevlana şaşkınlıkla. ''Evet, Tanrı'yı bulmak için kerhaneyi terk ettiğini söylüyor. Ya delinin teki ya da pek naif zavallım. Kimdir nedir bilmiyorum.'' ''Ben biliyorum, çöl gülü olmalı.'' dedi Şems. Sesinde taşkın ve baskın bir sevinçle. ''Helal olsun, demek sonunda başardı. Kadıncağızı neden dışarıda bekletiyorsun, içeri alsana.'' ''Evimize bir fahişe alırsak konu komşu ne der?'' diye itiraz ettim. ''Zaten her hareketimizi gözetliyor, habire dedikodumuzu yapıyorlar. Bir de elin fahişesiyle aynı çatı altında yaşayarak el aleme malzeme mi verelim?'' Şems başını kaldırıp semaya baktı. ''İyi de Kerra, zaten hepimiz aynı çatı altında yaşamıyor muyuz?'' Veziri de dilencisi de, bakiresi de, fahişesi de, alimi de, cahili de. İşte hepimiz buradayız ya, aynı gök kubbe altında. Şems'le tartışmak ne mümkün. Nasıl laf yetiştireyim ben ona? Her şeye verecek bir cevabı vardı. Çarna çar kadını eve buyur ettim. Bir yandan da komşulardan kimse bizi görmesin diye dua üstüne dua ettim. Çöl gülü içeri girip Şems'i görür görmez elini öpmeye koştu. Şems ağzı kulaklarında eski bir dostla konuşurcasına, ''Hoş geldin, safalar getirdin.'' dedi. ''Bir daha o izbe yere dönmeyeceksin. Hayatının o safhası tamamen bitti. İnşallah adım adım hak seni kendine yaklaştıracak.'' Çöl gülü gözyaşlarına boğuldu. ''Hünsa patron peşimi bırakmaz ki. Çakal kafayı çoktan üstüme salmıştır. Siz bilmezseniz o ne zalimdir.'' Şems genç kadının lafını böldü. ''Bunları düşünme. Sen kalbini ferah tut. Allah seni o bataktan çıkarttı ya, bunu yapacak azmi ve cesareti verdi ya, sana kapıyı açıp dışarı çıkmanı sağladı ya, elbet yolu da açacaktır.'' 33. Kural. Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluksa, insanı ayakta tutan da benlik zanlı değil, hiçlik bilincidir. Hava kararınca çöl gülüne yatacağı döşeyi gösterdim. Kızcağız o kadar yorgun olmalıydı ki yastığa başını koyar koymaz uyuyakaldı. Tekrar odaya dönünce Rumi ile Şems'i hararetli hararetli sohbet ederken buldum. Şems geldiğimi görünce gülümsedi. ''Kerra, seni ayinimize davet ediyoruz.'' ''Ne ayiniymiş?'' diye sordum. Ruhani, manevi bir raks düzenleyeceğiz. Daha evvel hiç görmediğin türden bir ayin bu. Müzik ve dans ve dua olacak. Hep beraber aşkla Rabbi zikredeceğiz. Dehşet içinde kocama baktım. Ne müziği, ne dansı, neden bahsediyorlardı? Mevlana, sen saygın bir alimsin. Zenne değil, müzisyen değil. İnsanlar hakkında ne düşünür? Hiç mi itibarını gözetmiyorsun? Kendini düşünmüyorsan aileni düşün. Yüzümün hiddetten kızardığını hissediyordum. Sen merak etme Kerra, dedi Mevlana. Şems de bu meseleyi uzun zamandır düşünürdük. Dönen dervişlerin raksını icra edeceğiz. Adı Sema'dır. İlahi aşkı arzulayan herkes davetlimizdir. Hazırlıklara başlıyoruz. Bundan sonra her gün çalışacağız. Şakaklarım zonklamaya başladı. Ya kimse sevmezse, ya beğenmezlerse, raksa itibar etmez ki herkes. Küçümserler böyle şeyleri, dedim Şems'e. En azından şimdi yapmayın. Biraz erteleyin, olmaz mı? Biraz zaman geçsin. Şems omuzlarını silkti. Allah'a da herkes itibar etmiyor. Ona iman etmeyi de mi erteleyeceğiz? Peygamber Efendimiz'e de herkes iltifat etmez. Onu anmayı da mı erteleyeceğiz? Aşka da herkes hürmet etmez. Ne yani? Aşık olmayı da mı erteleyeceğiz? Derin bir nefes aldım. Ben bu adama ne diyebilirdim ki? Tartışma böylece son buldu. Söylenecek tek kelime kalmamıştı.